Ayrım 30. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 304. Ekim, Kasım, Aralık. Asrın kabağı, stratejik takoz, soykırım halısı, PKK-Hüdapar Savaşı, Kobani, Peşmerge Koridoru, Biji Obama, Makul Şüphe, Ermenek, Cızlavet, 9'a 5. Ankara'daki gezi olaylarında Ethem Sarısülüğü kafasına ateş ederek öldüren polis Ahmet Şahbaz, güya tanınmamak için mahkemeye peruk takarak, kalın çerçeveli gözlük takarak geliyordu. İlk duruşmaya girerken kalabalıktan itiş kakış olmuş, kafasındaki peruk düşmüştü. Bunu vesile yaptı, bana saldırdılar diye şikayetçi oldu. Ethem'in ailesi hakkında dava açıldı. Ethem'in annesini sanık sandalyesine oturttular. Ethem'i kafasından vurarak öldüren polise sadece 7 sene hapis verilirken, bu polisin kafasındaki peruğu çekti diye Ethem'in annesine 10 sene hapis isteniyordu. Tetik çekene 7 sene, peruk çekene 10 sene. Adalet dediğin böyle olurdu. Ve bu davayla aynı gün, kürtaj karşıtı açıklamaları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye yumurta atan iki kadına 10 sene hapis cezası istendi. Mermi sıkana 7 sene verilirken yumurta atana 10 sene isteniyordu. Subay ve astsubayları karşı karşıya getiren davada karar çıktı. Neydi bu? Kenan Evren 1984 senesinde Emekli Astsubaylar Derneği'ni lağvetmiş, bu derneğin mallarını Emekli Subaylar Derneği'ne devretmişti. Astsubaylar da 29 sene sonra dava açıp malların iadesini talep etmişti. Mahkeme astsubayları haklı buldu. Yargıtay onaylarsa Emekli Subaylar Derneği'ne ait 30 milyon liralık gayrimenkul astsubaylara iade edilecekti. Emekli Subaylar Derneği'nin 15 bin üyesi, Emekli Astsubaylar Derneği'nin 75 bin üyesi vardı. Elbette kimsenin hakkı yenmesin, kimsenin hakkı bir başkasına verilmesin ama subaylarımız kumpas davalarıyla hapse tıkılırken, iftiralarla ordudan atılırken, hukuk katledilirken hiç sesini çıkarmayan Astsubaylar Derneği'nin mal mülk konusunda bu kadar hassas olması enteresandı. Türkiye Barolar Birliği türbanı ilkokulda serbest bırakan düzenlemeye karşı iptal davası açtı. Davanın gerekçesini yazılı açıklamayla izah etti. Bu dava örtünme özgürlüğüne karşı bir duruş değildir, türbanın 9 yaşına indirilmesine karşı çıkıştır. Eğitim hakkı laiklik ilkesine aykırı olarak kullanılamaz. Bu yönetmelik anayasaya aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırıdır. 9 yaşındaki bir çocuğun özgür iradesini kullanarak tüm yaşamını etkileyebilecek kararlar verebilmesi mümkün değildir. Bunun aksinin kabulü, rüşt yaşının 9'a çekilerek bu yaştaki çocuklara ülkeyi yönetme sorumluluğunun da verilebileceği şeklinde çarpık mantığın kabulüdür. Türban dayatması, öğretim sözcüğüyle yan yana getirilemez, bunun adı öğretim değil, olsa olsa telkin olur. 9 yaş çocuklarına türban serbestisi getirilmesi, özellikle kırsal kesimde mahalle baskısıyla türban zorunluluğuna dönüşür. Kayıtsızlığın devamı halinde bundan sonraki adım, kız erkek okullarının ayrılması, toplu taşıma araçlarında kadın erkek ayrımına gidilmesidir denildi. Irak-Suriye tezkeresi çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerine Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon yapma yetkisi veren Başbakanlık tezkeresi TBMM'de oylandı. 298 evet, 98 red ile kabul edildi. Bu tezkere yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunmasına imkan sağlıyordu. AKP ile beraber MHP evet vermişti. CHP ve HDP hayır demişti. Kısa süre sonra Barzani'nin peşmerge güçleri bu tezkere sayesinde silahlarıyla birlikte Türk topraklarından geçecekti. Tezkereye evet diyen MHP bu geçişe karşı çıkacak, tezkereye hayır diyen HDP bu geçişi destekleyecekti. Siyasi partilerimizin tel tel döküldüğünün kanıtıydı. Evet diyorsan niye karşı çıkıyordun, hayır diyorsan niye destekliyordun? Meclisteki oylamaya saatler kala, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi saygı karakolunda görev yapan askerlerimize bir mesaj göndermişti. Genelkurmay'ın resmi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulan mesajda, "Sizden gelecek tek bir haberle TSK yanınızda olacak, 76 milyon yurttaşımız arkanızdadır" deniliyordu. Yani Necdet Bey AKP'ye çalışıyordu. Tam oylama öncesinde bu açıklamayı yaparak hükümet tezkeresine omuz veriyor, evet çıksın demek istiyordu. Necdet Bey'in mesajı anca internet sitesinden yayınlanırken, Abdullah Öcalan'ın mesajı TBMM kürsüsünden okundu. Tezkere görüşmeleri sırasında HDP grubu adına konuşan Ertuğrul Kürkçü, İmralı'da heyetimizle görüşen Abdullah Öcalan'ın Kobani ile ilgili söylediklerini aktarmak isterim dedi. Öcalan'ın mesajını okudu. Ne CHP itiraz etti ne de MHP. Türkiye bunu da görmüştü. Öcalan'ın memleket yönetimine dair önerileri tarihte ilk defa meclis tutanaklarına girmiş, TBMM arşivindeki yerini almıştı. Asrın kabağı manşet oldu. Yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Meclis aşçıları dekoratif görünsün diye bal kabağından heykeller yapmıştı. Sofralar bu heykellerle süslenmişti. Önce sosyal medyada, sonra gazetelerde gündem oldu. Çünkü kabak heykellerinden biri seyrek bıyıklarıyla alenen Tayyip Erdoğan'dı. Sümeyye Erdoğan istifa etti. Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı AKP Genel Başkan Danışmanıydı. Bu sıfatıyla başbakanlığın resmi toplantılarına katılıyordu, resmi gezilerine gidiyordu. Babası Cumhurbaşkanı olunca Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını yapmadı, bu görevinden ayrıldı. Damat da vakıflandı. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Kalyon İnşaat'ın sahibi Ömer Faruk Kalyoncu ile birlikte Eğitim Kültür Vakfı kurdu. Ayrıca dershane, okul ve her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak için bir de şirket kurmuştu. Cemaatin dershaneleri kapatılırken, cemaatin okullarına baskı kurulurken, damat dershane okul işine mi giriyordu? Bu konuda mecliste soru önergesi verildi. Kitabın piyasaya çıktığı tarihte henüz cevap verilmemişti. Ankara'da su savaşı başladı. CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka, mecliste soru önergesi verdi. Ankara'nın şebeke suyunda ortaya çıkan kirlenmenin nedenleri nedir? Bu kirlilik insan sağlığını nasıl etkilemektedir? Yarattığı rahatsızlıklar ve kalıcı hastalıklar nelerdir diye sordu. Şebeke suyundaki kirliliğin çocuklarda hafıza kaybı yarattığını söyledi. Melih Gökçek derhal basın toplantısı düzenledi. Canlı yayında ASKİ'nin ambalajlı suyunu içti. Kızılırmak suyundan atık karıştığı, sülfat oranının arttığı, ishal vakalarının arttığı iddiaları tamamen yalandır dedi. Şırrak, ASKİ ekipleri Aylin Nazlı Akan'ın oturduğu siteye geldi. Villalara su sağlayan depoda inceleme yaptı, su örneği aldı. CHP'yi rezil rüsva eden bir sonuç çıktı. Sitede kaçak kuyu suyu kullanılıyordu. Üstelik kuyuda klorlama yoktu. insan sağlığı için büyük riskti. Aylin Nazlı Aka komşularını da yakmıştı. Siteye kaçak su kullanmaktan 750 bin lira ceza kesildi. Villa başına 30 bin lira fatura çıkmıştı. Melih Gökçek kahkahalarla basın toplantısı yaptı. Aylin Hanım ishal olmuş, dua etsin, dizanteri de olabilirdi dedi. Aylin Nazlı Aka ise, kuyu suyu kullanıldığını bilmiyordum. Böyle şeylerle uğraşmaya vaktim yok, hiç ilgilenmedim. Site toplantılarına da katılmadım, şimdi haberim oldu dedi. Maalesef bu CHP ile AKP'nin işi çok kolaydı. Ekstra hazin tarafı, yaşadığı siteden haberi olmayan Aylin Nazlı Aka, 30 Mart yerel seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmuştu. Bir başka su haberi gündeme oturdu. Hüseyin Çelik'in oğlu evlendi. Düğün töreninde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün önündeki sehpaya cam şişede su konulurken, Ahmet Davutoğlu'nun önündeki sehpaya pet şişede su konuldu. Sosyal medyada en çok konuşulan mevzulardan biri oldu. Herkes haddini bilecek, su şişesinde bile hiyerarşi var yorumları yapıldı. Elbette çok matrak durumdu ama aslında su şişeleri konuşulurken dikkatlerden kaçan daha enteresan bir detay vardı. Tayyip Erdoğan eşiyle birlikte gelmişti, Abdullah Gül tek başına gelmişti. Eski First Lady Hayrünisa Hanım, yeni First Lady Emine Hanım'ın bulunduğu ortama gelmemişti. THY uçaklarının tuvaletlerinde abdest yasağı kaldırıldı. Lavaboda abdest alınırken yere su sızıyor, uçağın her tarafı kablo olduğu için uçuş güvenliği tehlikeye giriyordu. Özellikle hac ve umre uçuşlarında sık sık anons yapılıyor, elektronik aksamın etkilenmemesi için tuvaletlerde abdest alınmaması rica olunur deniyordu. THY Kabin Hizmetleri Başkanlığı tüm kabin ekiplerine duyuru yayınladı, bu yasağı kaldırdı. Tuvalette abdest alınmasına engel olmayın, ancak tuvalet zeminlerinin kuru kalmasını sağlayın denildi. Sözcü'ye geçtim. Yeni gazetem, sen yine içinden geldiği gibi yaz Yılmaz sloganıyla reklam hazırlamıştı. Televizyonların yanı sıra billboardlarda yayınlanıyordu. O da ne? Türkiye'nin her yerinde yayınlanan reklam, 9 Eylül Üniversitesi tarafından yasaklanmıştı. Siyasi mesaj olduğu gerekçesiyle kampüs içindeki billboardlarda yer almasına izin verilmemişti. Akılları sıra doğup büyüdüğüm şehirde, okuduğum üniversitede beni cezalandırmışlardı. Küçük bir pürüz vardı. Doğuma büyüme İzmirliydim ama 9 Eylül'de okumamıştım. Ege Üniversitesi mezunuydum. Yanlış adresi sansürlemişlerdi. TBMM'ye stratejik takoz yerleştirildi. AKP'nin meclis grup salonundaki kürsü, Tayyip Erdoğan'ın boyuna göre ayarlıydı. Ahmet Davutoğlu genel başkan olunca boyu yetmedi. Daha kısa kürsü yaptırmak yerine Davutoğlu'nun boyunu uzatmayı tercih ettiler. 20 santim yüksekliğinde takoz koydular. Belli olmasın diye yerdeki halının aynısıyla kaplayıp kamufle ettiler. Davutoğlu takozun üstüne çıktı, mikrofona anca yetişti. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Harvard Üniversitesi'nde konuştu, Ankara'ya füze düşmüş gibi oldu. Çünkü IŞİD konusunda Suudileri, emirlikleri, Katar'ı ve Türkiye'yi suçluyordu. Yardım etmeyin diye uyardık ama dinletemedik. Suudiler, Katarlılar Esad'ı devirmek için Şii-Sünni savaşı çıkarmaya çalışıyordu. Esad'la savaşacak cihatçılara milyonlarca dolar, binlerce ton silah akıttılar. IŞİD bu sayede güçlendi diyordu. Şimdi nihayet yaptıkları hatayı anladılar, yardımı kestiler diyordu. Tayyip Erdoğan bana, siz haklıydınız, Suriye'ye geçişlerine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz dedi. IŞİD'in Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunu fark etmesi epey zaman aldı diyordu. Tayyip Erdoğan derhal yalanladı. Böyle bir ifadem olmadı. Joe Biden böyle bir şey söylediyse benim için tarih olur dedi. Ertesi gün Joe Biden telefon açtı, Tayyip Erdoğan'la konuştu. Yandaş medya özür diledi, manşetleri attı. Hakikaten özür mü dilemişti? Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Joe Biden hakikaten özür dilemişti ama söyledikleri yalan olduğu için değil, aralarındaki özel görüşmeyi kamuoyuna açıkladığı için özür dilemişti. Beyaz Saray soykırım halısını serdi. ABD-Türkiye ilişkileri limoni iken Washington'dan sürpriz bir adım atıldı. 1915 Ermeni tehcirini sembolize eden yetim halısının 18-23 Kasım tarihlerinde Beyaz Saray'da sergileneceği açıklandı. Üstelik bu kritik açıklama Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı tarafından yapılmıştı. Yetim halısı, tehcirin ardından Lübnan'a götürülen Ermeni kız çocukları tarafından 1924'te dokunmuş, 1925'te ABD'ye gönderilmiş, ABD Başkanı Calvin Coolidge'e hediye edilmişti. Ermeni diasporası açısından adeta kutsal eşyaydı. 1984 ve 1995'te iki defa sergilenmişti. Türkiye'nin diplomatik mücadelesi sonucu 1995'ten beri Beyaz Saray'ın deposunda tutuluyordu. Bu halının şimdi sergilenmesi, 1915 tehcirinin 100. yıl dönümü olan 2015'te başımıza neler gelebileceğinin işaret fişeğiydi. Kurban Bayramı geldi. Şarkıcı Leman Sam Twitter'dan mesaj attı. Benim için IŞİD'le bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır dedi. Eskişehirli bir avukat, dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç mevzuya dahil oldu. Leman Sam için zavallı, iffeti yozlaşmış, edepten yoksun ifadelerini kullandı. Yandaş medya hakaret konusunda Bülent Arınç'ı bile solladı. Leman Sam'ın manşetlerden linç ettiler. Tam bayram arifesinde Gülen cemaatine yakınlığıyla tanınan Kimse Yok Mu Derneği'nin yardım toplama yetkisi elinden alındı. 2002'de kurulmuştu. 2006'da Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü verilmişti. 2007'de izinsiz yardım toplama yetkisi verilmişti. 2008'de TBMM Üstün Hizmet Ödülü verilmişti. Ama 17-25 Aralık'tan hemen sonra müfettişler gönderilmişti ve fişi çekilmişti. Bir zamanlar ne istediniz de vermedik, vali verdik, milletvekili verdik, bakan verdik diyenler, şimdi bağış bile verilmeyecek diyordu. Tayyip Erdoğan bayram vesilesiyle Gaziantep'e gitti. Suriyeli sığınmacıların kampını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Kobani ve diğer Kürt şehirlerinde yapılan saldırıları endişeyle takip ediyoruz. Kobani düştü düşüyor dedi. Aynı gün HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı hemen şimdi sokağa çıkmaya çağırıyoruz açıklaması yaptı. Biri gitti gidiyor dedi, öbürü koşun yetişin dedi. Türkiye yangın yerine döndü. İki gecede 50 kişi öldürüldü. 11 kişi sopalarla dövülerek linç edildi. 3 kişi yakıldı. 15 kişi silahla vuruldu. 4. kattan atılan vardı. Otomobille ezilen vardı. Bıçaklanarak katledilenler vardı. Kim vurduya gidenler vardı. Adeta iç savaş provası gibiydi. Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Siirt'te, Mardin'de, Bingöl'de, Adana'da, İstanbul'da, İzmir'de cenaze kaldırıldı. Öldürülenler arasında HDP'liler de vardı, PKK'lılar da vardı ama çoğunluk Hüdaparlıydı. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen, 2013'te resmileşen siyasi partiydi. Belediyede işçi olarak çalışan vardı, esnaf vardı. Henüz 16 yaşında İmam Hatip öğrencisi vardı. Suriyeli mülteci vardı. Olaylarla hiç alakası olmayan, evinde, penceresinde serseri kurşuna kurban giden ev kadınları vardı. 35 şehirde, 68 ilçede çatışma çıktı. Sokaklarda barikatlar kuruldu. Tabancalı, pompalı tüfekli, satırlı, bıçaklı tipler kol geziyordu. Kimisi tekbir getiriyordu, kimisi biji naraları atıyordu. Toplam 212 okul, 3000 iş yeri, 263 kamu binası, 190 banka şubesi, 75 PTT şubesi, 80 siyasi parti binası, 340 sivil otomobil, 216 resmi otomobil, 30 dernek binası kullanılamaz hale geldi. Müzeler, spor salonları saldırıya uğradı. Elektrik trafoları, MOBESE kameraları, trafik lambaları ateşe verildi. Kur'an kursu binalarına molotof atıldı, marketler yağmalandı. 7 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Van. 34 sene sonra ilk defa sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e, şehir merkezinde pusu kuruldu, uzun namlulu silahlarla tarandı, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu. Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve koruması Uğur Atlı ağır yaralandı. Saldırganlar iki otomobille kaçtı. Şehrin giriş çıkış noktaları kesildi. Otomobillerden biri Genç ilçesi yolunda jandarmaya denk geldi, çatışma çıktı, 4 saldırgan öldürüldü. 30. ayrımın sonu. Sayfa 312.